بالعلم مخيف فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. درسimiz Şerhul Akaidin Nesefiyye. Bunu inşallah okumaya çalışacağız. Bugün bir giriş yapalım konuya. Çünkü aslen yani bizim yani bu kitap bizim kendisinden istifade etmek için okuduğumuz bir kitap değil. Tamam, bu biz yani akidemizi, dinimizi kelam ehlinden öğrenmiyoruz, almıyoruz. Dolayısıyla aslen yani bu kitap ile kendi zatında ilim kitaptan ilim tahsil etmek için, istifade etmek için okuyacağımız bir kitap değildir. Tamam, açık. Umumu sadece bu değil, umumu bütün ilmül kelam ile alakalı olan bütün kitaplar aslen bizim yani okuyacağımız kitaplar değildir. Hatta Müslüman için okunması caiz kitaplar değildir. Tam ilmül kelam, kelam ilmi olarak adlandırılan ve kastettikleri burada yani tevhid ilmi, akide ilmi. Yani bu bunların okunması Müslümanlar için caiz değildir aslında. Tamam. Peki o zaman biz niye okuyoruz? Bizim bu kitabı okumamızda yani birkaç sebep var. Kitap okumamızın birkaç sebebi var. Birincisi, yani hususi bir sebep nedir? Çünkü inşallah yani bundan sonraki akidede son bahsimiz, bizim bu medrese dahilinde, medresedeki yani medrese müfredatı dahilinde okuyacağımız akide bahsini okuyacağımız son kitap İsim ve sıfat bahsinde olacak. Ve bunu sadece bir kitapla yetinmeyeceğiz. Yani en azından iki kitap okuyacağız inşallah. Gelecek sene en azından iki kitap okuyacağız. Bu birincisi Tedmuriye olacak. İki de Hemeviye. İmam İbn-i Teymiye rahimahullah. En azından bu iki kitabı okuyacağız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla yani isim ve sıfat bahsinde yani isim ve sıfat bahsini doğru anlayabilmen için bu isim ve sıfat bahsindeki düşmüş olan ihtilaflar nereden geldiğini, tam nereden geldiğini, neden meydana geldiğini, niye İmam İbn-i Teymiye rahimullah bir Hamaviye'yi tamam yani yazmış, fetvadır, soruya binaen elbette geliyor, lakin yani orada işte bahsettiği konuları anlayabilmen için önce bir yani o isim ve sıfat bahsindeki ihtilaf neye dayanıyor onu bilmek lazım. Dolayısıyla birinci sebebi bu yani. Umumen isim ve sıfat bahsini doğru anlayabilmek için. İkincisi hususen yani Hamaviye'den istifade edebilmeniz için. Çünkü kelam ilmini bilmeyen birisi Hamaviye fetvasından istifade edemez. Ki istifade etmesi lazım hususen ilim talebesi. Tamam. Bazı kitaplar vardır. Bu kitapları okumadıysan o bahiste ilim iddia etmen doğru olmaz. Tamam. Bu kitaplar mesela isim ve sıfat bahsinde Hamaviye fetvası böyle bir kitaptır. Eğer onu okumamışsan o zaman isim ve sıfat bahsinde ilim iddia etmen yani bize göre hadis ehli yani menheci üzere ilim iddia etmen yani doğru bir iddia olmaz. Tam dolayısıyla dediğim gibi yani birincisi hususen Hamaviye'den istifade edebilmek ve yani umumen bizim bahsimiz olacak isim ve sıfat tevhidi. Buradaki düşmüş olan ihtilafları ve ehli sünnet neden bazı şeyleri o muayyen surette tabir etmiş, muayyen surette izah etmiş, yani muayyen surette reddetmiş. Bunu anlamak için bir yani hususi sebep bu. Bununla beraber daha geniş bir gayemiz de var. O da nedir? Umumen Yani kelam ehlini tanımak. Tabii bu çok büyük bir iddia. Bunu bir kitapla halletmek tabii mümkün değil. Şüphesiz. Bir zaten yani kelam ehlini bir kitabını okumakla bu olacak bir iş değildir. Kaldı ki sen kelam ehlini Mutezile'yi tanımadan anlaman mümkün değildir. Dolayısıyla aslında biz yani Mutezile'yi tedris etmemiz lazım. Yani Mutezile'yi de anlamak ancak felsefe ehlini anlamaktan geçer. Dolayısıyla aslında biz ta felsefe ehline kadar geri dönmemiz lazım ve felsefe okumamız lazım ilkin. Kelam ehlini anlayabilmek için. Tamam. Elbette böyle bir şey yani vaktimiz de yok. Ve böyle bir şey yapmak da istemiyor. Bu takassustur. Tamam bu yani hakikaten akide bahislerinde bir ve sadece akide bahsiyle bunu sınırlandırmak hata işin gerçeği. Yani dinin bütün alanlarında varit olmuş olan işte o tahrifatları anlamak istiyorsa nereden geldiğini, neden geldiğini ve olanlar niye böyledir? Eğer bunu anlamak istiyorsa o zaman felsefeye kadar gitmen lazım. Ama onun başka yolu yok. Felsefeyi tedris etmen lazım. Düzgün bir şekilde okuman lazım. Ve hususen Mutezile. Hususen. Tamam. İlim tarihi bizim yani İslami ilimler tarihi de Mutezile sınırdır. Tamam. Yani Mutezile evveli, Mutezile sonrası. İslam ilimlerini böyle taksim etmen lazım. Mutezile'nin etkisi bütün, kendisinden sonraki bütün fırkalara girmiştir. Bütün, istisnasız. Hadis ehli buna dahil. Tamam, çünkü etki ya ne? Ya Mutezile'nin ortaya koyduğu o bilgilerinden etkilenip onları ya daha çok alan veyahut da daha az alan ama etkilenip kabul edip alanlar var. Veyahut da Mutezile'ye muhalefet yönünden red etmek için onların delilleri üzerinden gidip bu surette etkilenenler var. Veyahut da en basit haliyle onları reddetmek için işte karşı cenahtan ona muhalif bir yönden Mutezile'yi bir yönden benzemiş olanlar da var. Tam işte mesela işte ispatta aşırı gidenler. Hadis ehlinde kural nedir? Nefide icmaldir. İspatta da tafsildir. İspatta tafsildir ama nefide icmaldir. Yani biz Allah subhanahu ve teala işte leyse kemithlihi şeyin ve huve semiul basir. Bak nefide leyse kemithlihi şey. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. İcmalen nefi diyoruz. Ha şimdi bu benzer yani hiçbir şey ona benzemez. İşte şu yönden benzemez, böyle benzemez. İşte mahlukata şöyle benzemez. Yani mahlukatın olduğu gibi böyle işte parmakları, işte öyle tırnakları böyle yoktu demeyiz. Yani tafsilata girmeyiz nefide. Ama ispatta evet semiyedir, basiyedir, işte evet ilim sahibidir, kudret sahibidir vesaire. Ve bunların da yani haber bize getirdiği kadar yani tafsilatını da daha alt tafsilatına da gireriz ve ispat ederiz. Tamam. Ha şimdi mesela yani niçin bunu diyorum? Mesela bazı hadis ehlinden bazıları bu nefide icmali mesela terk etmişler. Mutezile'ye red babından. Tamam. Yani mahalli daha da yani izah edebilmek için daha geniş ihtilaf mahallini daha geniş izah edebilmek ve reddiyi daha güçlü yapmak için ne etmiş mi? Nefide tafsile gitmişler. Bu aslen hadis ehlinin menheci değildir. Ama burada da işte ne Mutezile'nin yani vesilesiyle bu da oldu. Onu demek istiyorum. Yani her bir fırka bir şekliyle tam bir şekliyle Mutezile'den etkilenmiştir. Hatta işin gerçeği yani birçok yani derin hiç yani belki bağlantı kurmayacağın birçok yönden Mutezile'nin etkisiyle ters yani ters etkiler meydana gelmiş. Mesela işte akli delilinin olduğu gibi akli delil hadis ehlinin mesela kabul ettiği bir delil midir? Şüphesiz kabul etti. Akli delil. Tamam şüphesiz muteber bir delildir. Ama Mutezile o akli delili öne çıkardığı için nakle mukaddem yani takdim ettiği için ve bütün hatta nakli delili hemen hemen yani yok saydığı için buna bir tepki olarak bazı fırkalar ne etmiş? Akli delili adeta terk etmişler. Mesela yani öyle böyle. Tam Mutezile'nin ümmet üzerinde yani çok büyük bir etkisi vardır. O zaman Mutezile'yi de anlayabilmen için felsefeye dönmen lazım. Çünkü felsefeyi, Yunan'ın felsefesini İslamlaştıran ve İslam ulemasına sunan, yani İslam ulemasının hizmetine sunan, İslam ulemasının kabul edebileceği bir surete sokanlar Mutezile'dir. Tamam. Ha o zaman ya bizim gayemiz değil. Mesela oydu. Yani biz elbette yani kelam ehlini tanımak derken yani bütün bunlara gitmemiz lazım. Bu elbette zor bir iş. Tamam. Ama en azından yani benim sizden zaten biz medrese size hep söylüyorum. Bu medrese iptidaidir. Yani size bir esas vermek. Ha bu esasın üzerine siz bina etmeniz lazım. Bu kendini çabanız yani gayretinizle bu konuda derinleşebilirsiniz. Derinleşmeyebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir konu. Ama en azından ben size yani bazı esaslar vermek istiyorum. En azından bak bu var. Ha bunu sen derinleştir. Derinleştir. Tamam. Bunun akabinden yani daha işte tafsili ve derin okumalar sana burada ziyade ilim sağlayacak. Ama en azından şunu anlamanı isterim. Bu kelam ilmi yani onun için okuyoruz. Kelam ilmi ilmin her alanına girmiştir. Her alanda istisnasız ve her alanı etkilemiştir. Ve senin yani çok musellem hiç yani itiraz etmediğin, olduğu kabul ettiğin birçok bahis vardır. Bunlar tamamıyla yani Eş'ari akidesine, Maturidi akidesine bina eder. Öyle yerleşmiş. Özellikle bu yani bu işte mustalahatta işte usul ilimlerinde vesaire yerleşmiş. Yoksa bir talebe bunlarla yetişir ve bunun böyle olduğunu zanneder. Hatta bunun tek doğru olduğunu zanneder ve tek doğru olarak da müdafaa eder vesaire. Ve bununla hatta muhalifleri, kötüler vesaire. İşte mesela yani haberler mutevatir ve ahad olarak taksimat mesela. Taksimat kendi zatında bir müşkile mi? Evet, kendi zatında müşkile değil. Bak mesela haberin mutevatir ve ahad taksimatı kendi zatında bir müşkile değil ki. O müşkül, o taksimat var. O hatta o taksimat kimden geliyor? O taksimat zaten bizim imamlarımızın taksimatı. Elbette hafızların rivayeti ve ferdin rivayeti var. Ferdin rivayeti hafızların rivayetiyle eşit mi tutmuşlar? Hayır asla. Ama asla. Bilakis zaten onlar burada farkı ispat eden hadis ehli imamlarıdır. Ama müşkile nerede? Müşkile bu hadis mutevatirdir. Bu haber mutevatirdir. Bu haber ahattir. Bu haber ilim ifade eder. Tasdiki ve ameli vaciptir. Ama bu haber nedir? Bu zan ifade eder. Ameli vaciptir. İhtilaflı. Ama tasdiki vacip değildir. Çünkü zandır. Ha bak bu usulü şimdi buna bu taksimatı bina etmek bu ümmetin ilklerinde asla yoktu. Kim getirdi? Mutezile. Tamam, bu nazarı biz bu haberlere itibar edemeyiz. Çünkü ahattır. Bu bir iki ravinin rivayet ettiğidir. Biz bunu itibar edemeyiz. Bu ancak olsa olsa bu zandır yani. Biz bunu tasdik edemeyiz yani. Tasdik edeceğimiz haberler şu vasıfta olması lazım. Bu umumen yani İslam halkı ehli bunu bilmesi lazım. Onlar arasında mutedavil olması vesaire. Ha, bu ayrımı getiren Mutezile'dir. Ha sonra da Mutezile'de bak bütün fırkalar aldı. Bugün sen herhangi bir ister bu hadis ilminde olsun ister bu fıkıh usulünde olsun bir kitap okuduğun zaman bu taksimatı göreceksin. Ve buna göre işte buradan şimdi çirkinde olan ne oluyor bu sefer? Tam bunların hepsi silsile şeklinde. Tamam bu hep her biri bir diğer bir fesadın mukaddimesi. İlim o haberine biri ilmede ilim ifadenin haber ve zan ifadenin haber var. Pekala o zaman akide baksın de ilim şarttır çünkü cezm şarttır. O zaman mutevatir haber evet akide delildir ama ahad haber akide de delil değildir. O da o mutevatir haberine ne derecede akide delildir? Eğer akla muhalif değilse, akla muhalif ise akla uygun şekilde tevili vaciptir. E o bütün tafsilatı getiren, akide bahsinin tafsilatını getiren nedir? Mutevatir haber mi, ahad haber mi? Ahad haber, onlar zandır. Onlar zaten delil olmaz. O pekala şari bak, şeriat, şari o bahisleri yani bütün o akide konusunun bütün tafsilatını o haberlerle beyan etmiş. Tafsili konuları yani sadece Allah birdir. Bak bu icmali. Ama bu birlemek, bu tevhid neyle hasıl olacak? Buna münakız olan nedir? Cehalet mazeret midir, değil midir bahiste vesaire bu konular, bu tafsili konular bunları neyle beyan etmiş? Ahad haberlerle. Ya sen şimdi bu haberleri kabul etmiyorsun çünkü diyorsun zandır bizim usulümüze göre. E o zaman pekala bunlar niye şari beyan etmiş tafsili olarak? Hı? Bak şimdi mutekellim misiniz değil misiniz anlayacağız. Niye beyan etmiş? Burada bir gayesi var mı acaba? Bir hikmeti var mı? Tafsili beyan etmesinde bir hikmeti var mı acaba Allah'ın azze ve celle?
İnsanlar kendi havalarıyla bir şeyler okuyorlar.
Hayır tamam bak birincisi hikmeti gayesi var mı?
Var.
Var. Ha bak şimdi bir de burada zaten biz kelam ehlinden çıktık. Kelam ehlinden çıktık bak. Allah azze ve celle için bir hikmet ispat etmemiz. Ya bak bir gayesi var yani. Bak tafsili beyan etmesine bir gaye var, bir hikmet var. Niçin? Çünkü sen ona ne o bilgilere
muhtaçsın.
Tamam sen o bilgilere muhtaçsın. Onun için tafsili beyan ediyor. İcmalili yetinmiyor. Tamam? İcmalili yetinmiyor. Tafsil ediyor. Niçin? Çünkü sen o bilgilere muhtaçsın. E sen şimdi o muhtaç olduğun bilgileri yok sayarsan ama muhtaçsın ne diyeceksin? Yine o açığı doldurman gerekiyor mu? Muhtaç. Neyle dolduracaksın? Aklınla dolduracaksın. E pekala şimdi burada akıl geldi girdi devreye. E pekala sen kendi aklını küçümsüyorsun. Aslen kendi aklını sen küçümsüyorsun. Başka birisinin aklını bu konuda tazim ediyorsun. Kimin aklını? Yunan'ın aklını. Diyorsun Yunan'ın aklı öyle bir akıl ki bütün bu bahşişlere cevap getirmiş. Ondan sonra Yunan'ın aklını getiriyorsun ve akide bahsine hususen hakim kılıyorsun. İşte kelam bu. Ha bu da her alana girmiştir. Her alan istisnasız. Dolayısıyla yani bir ilim talebesi maalesef kelam okunma zorundadır. Kelamı okuması lazım. En azından yani bir dediğim gibi bir böyle bir TCC'ye seviyesinde. Yani bir en azından anlayabilecek kadar yani kelam nedir, kelamın etkileri nedir? Hususen de tabii bir yine zorunlu kılan nedir bu bahsi? Yani kelam ilmini okumayı bir de zorunlu kılan diğer bir mesele nedir? Yani bu ümmetin ulemanın ekserisi kelam ehlidir. Tamam böyle yani. Dolayısıyla ifade tarzları da kelam ehlinin ifade tarzlarıyla aynıdır. O zaman mantıktan gelen sen bugün mantık bilmezsin bir ilim talebesi olarak. Ve kelam bilgisine de sahip değilsen ulemayı anlaman aslen mümkün değildir. Her sözünü değil şüphesiz ama yani özellikle dakik bahisleri anlaman mümkün olmayacaktır. Tamam işte sen işte bir yani cevher ve arazi birbirini ayırt edemezsen isim ve sıfat bahsi tamamıyla gitmiştir. Anlayamazsın. Kelam ehlinin isim ve sıfat bahsine nazarını asla anlayamazsın. Niye kelam ehli Allah'ın azim vücudunu ispat eder? En önemli bahis bak ilahiyatta. Kelam ilminde en önemli bahis nedir? Allah'ın azim vücudunu ispat etmek. En önemli bahistir. Kelam ilminin gayesi, maksadı bu yani. Çıkış sebebi bu ve maksadı bu gayesi bu. Pekala Allah azze ve vücudunu, varlığını ispat etmek için eskilerden herhangi bir çaba siz biliyor musunuz? Evet. Peygamberlerin çabası Allah'ın azze ve varlığını ispat etmekte mi yoksa ifrad etmekte mi? İfrad etmek. ibadette ifrat, bak çaba bu. Çünkü zaten Allah'ın Azze ve Celle'nin varlığı fıtratlarda yerleşik. Anladınız, fıtrata yerleşik. Yani bu tamamıyla insan dışı bir şey yani aslında. İnsanlık dışı bir yani. Çünkü insanın fıtratın tabiatına zaten Allah'ın azim varlığı, o yaratıcının varlığı zaten sağ. Onun için hadis ehline göre de sen aklen o sahne, o var edin varlığını ikrar etme mecburiyetindesin. Tamam bu. Çünkü insanlık yine bu sabit. E peki o zaman bu şey nereden geliyor? Kelam ehlinde, kelam ilminde yani Allah'ın varlığını ispat etmek. Çünkü birileri onun evvelinde ne diyorlar? Allah'ın varlığını inkar ediyorlar. Tamam. Ha bu pekala bu düşünce nereden geliyor? Bu insanın tamamıyla ecnebi bir düşünce aslında. Çünkü akıl bunun için yaratılmamış ki. Değil mi? Akıl, Allah Azze ve Celle aklı sana verirken kendisini inkar etmen için mi verdi? Yoksa kendisini tasdik etmen, ikrar etmen için mi verdi? İkincisi, o zaman bu nereden geldi? Ha işte bu o Yunan felsefesi. İlk felsefenin ortaya çıkışı. Felsefe, filozofya. Yani işte o bilime karşı, bilgiye karşı o muhabbet. Yani bilmek için bilmek. Bilgi için öğrenmek. Bilginin başka bir gayesi yani. Aslen bilgi, bilginin gayesi nedir? Var edeni bilmek için insan bilgi sahibi olur. Ona itaat edebilmek için. Ama bu Yunanistan'da çıkan bu felsefe yani filozofya ne oldu? Gayesi neydi? Sadece düşünmek. Bilmek yani. Bağımsız bilmek. Anlaşıldı. Yani bütün bu bahisler yani inşallah yani kitabı okuduğumuz zaman inşallah daha tabi detaylı okumaya çalışacağız inşallah. E bunları inşallah görüyoruz. Zaten bizim okumamız yani ne tenkidi bir okuma olacak. Yoksa biz yani dediğim gibi bu kitabın istifadeyi, bu kitaptaki bilgileri kabullenerek, benimseyerek ve işte inancımızı buna bina etmek için okumuyoruz. Bilakis bu kitabı tenkidi okuma yapacağız. Bir. İkincisi yani kelam ehlinin yani bahislerdeki görüşlerini kaynaklarından bilmek. Ya bunun için de hususen bu kitabı tercih ettim. Tamam çünkü bu işte biliyorsunuz yani kelam ehli iki ana fırkaya nihayet bulmuş. Yani iki ana fırkada nihayet bulmuştur. Tamam evvelinde olan bütün bu yani itikadi fırkalar hepsi bir surette bu iki fırkada toplanmıştır. Eş'ariler ve Maturidiler. Tam Eş'ari ve Maturidiler. Eş'ariler şüphesiz yani sayı bakımı, sayı itibarı Maturidilerden daha zengin bir itikad fırkası. Ha şimdi onun için de özellikle bu kitabı tercih ettim. Çünkü bu kitabın esası yani aslı Nesefi akidesi. Bunun sahibi Nesefi Ebu Hafs Rahimullah Ömer bin Muhammed. Ömer bin Muhammed Ebu Hafs'a nefsi Nesefiler çoktur. Nesefiler çoktur. Bu Nesefi akidesinin sahibi ismi Ömer bin Muhammed'tir. En Nesefi künyesi de Ebu Hafs'tır. Tamam. O tabi Hanefi akideden Maturidi. Dolayısıyla yani asıl bu kitabın esası, aslı onun akide metnidir. Aslında onun akide metni çok muhtasar bir metindir. Ama bütün bahisleri içerir yani hemen hemen. Dolayısıyla yani çok meşhur olmuştur. Çok meşhur ve çok yayılmıştır. Hususen doğuda. Tam batıda da meşhurdur ve okunan bir metindir ama yani hususen doğuda. Tamam ve hususen bizim bölgelerimizde ve yine hususen Türkiye'de Nesefi akidesi akidede temel metindir. Hatta genelde yani Nesefi akidesinin ilerisine de çok gitmezler. Yani bu Nesefi akidesini okudun mu düzgün bir şekilde tamam akiden artık sağlamdır. Tamam. Dolayısıyla birincisi yani Maturididir. Maturidi olma hasebiyle yani akidesini elbette ne? Maturidi yani ekolüne göre yazmıştır. Ha şimdi buna da geldi yani şeyin Ebu Hafs'ın Nesefi'nin Rahimullah'ın vefatı 537. Tam 6. asır ulemadandır. şeyin sonra geliyor Teftezani rahimullah. Tam şerhini yapıyor. Meşhur işte Sa'duddin Teftezani. Bunun bu Nesefi akidesine şerh yapıyor. Ha, o da bizim işte burada elimizde bulunan kitap. Ha, Şerhul Akadin Nesefiyye. Ha, Teftezani peki bu şerh niye yani önemli? Birçok şerhi var. Tabi Nesefi akidesine birçok alim şerh etmiştir. Lakin bu ne yönden çok çok önemli? Çünkü Teftezani ihtilaflı. İhtilaflı. Ama yani Allah'a racih olan Teftezani'nin eşari olmasıdır. Çünkü birçok bahiste eşarilerin görüşlerini tercih eder. Ve bunu bizzat akidede göreceğiz. Tam yani bazı bahislerde ne diyor? Metnin asıl yani aslın sahibine muhalefet ediyor. Eşarilerin görüşüne göre. Tam dolayısıyla şimdi bak bizim metnimizin sahibi, asıl metni kimdir? Sahibi kimdir? Maturidi'dir. Şarihi de eşaridir. Ve ikisi de kelamcıdır. Yani ilmul kelamda imam şahsiyetlerdir. Ebu Hafs en-Nesefi de böyle. Veyahut da Sa'duddin yani Mesud ibn-i Umar el-Teftezani de böyle. Dolayısıyla yani ikisi, iki mezhebi de takriben bir kitapta toplamış olacağız. Tamam, bu tabii çok böyle yani mufassal bir kitap değil. Zaten hacminden belli görüyorsunuz. Yani toplam ne kaç bu bizim baskımızda? 180 sayfaya yakın bir, ki bu bir de şey de var bunda. Mul Alil Qari'nin Feraydül Kalait dediği Fi Tahrici Ahadithil Akait. O çalışmasını da buna ilave etmişler. Tamam yani aslen yani küçük, hacmi küçük olan bir kitap bu konuya göre. Tamam. Ha, bunu inşallah okuyacağız. Muhtemelen zaten bu sene bu kitabı bitiremeyeceğiz. Ama sene sonuna kadar okuyacağız yani inşallah. Sene sonu nereye kadar varırsak orada bırakacağız. Zaten benim önemsediğim bahisler kitabın ilk kısmı. Yani ilk yarısı takriben Allah'ın Azze ve Celle'nin işte zatıyla, sıfat, isim ve sıfatlarıyla alakalı bahisler hep ilk yarıda gelir. Ondan sonra diğer yani akide konularını işler. İnşallah yarısını inşallah bu sene bitirebilirsek Allah'ın izniyle zaten muradımıza ulaşmış olacağız inşallah. Tamam. Evet. Bununla bugünlük bu kadar bir giriş yapmış olalım. İnşallah yarın okumaya başlarız. Subhaneke Allahumma ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.